Ayrım 6. Sayfa 51. 7. Dragono faresi Tanrı'nın gizemlerinden biriydi. O yazdan önce E-Blok'ta hiç fare görmemiştim. O sonbahardan sonra da görmedim. Deloko sıcak ve fırtınalı bir Ekim gecesi aramızdan ayrıldı. Gidişi öyle bir feci oldu ki hatırlamak bile istemiyorum. Deloko aramızdaki yaşamına Stamboat Fili olarak başlayan fareyi kendisinin eğittiğini söylüyordu ama ben aksinin doğru olduğuna inanıyordum. Dan Stanton da, Brutal da benim gibi düşünüyorlardı. Her ikisi de farenin ilk ortaya çıktığı gece oradaydılar. Ve sonradan Brutal'ın dediği gibi hayvan daha o zamandan yara evcildi ve ona sahip olduğunu sanan o Fransızdan da çok daha akıllıydı. Dan ile ben odamda oturmuş, önceki yılın kayıtlarını gözden geçiriyorduk ve 5 idamın tanıklarına mektup yazmaya hazırlanıyorduk. Temelde tek bir şeyi öğrenmek istiyorduk. Verdiğimiz hizmetten hoşnut kalmışlar mıydı? Bunun kulağa garip geldiğini biliyorum ama önemli bir konuydu. Vergi verenler olarak onlar bizim müşterilerimizdi. Üstelik çok özel müşterilerdi. Gece yarısı bir kadının ya da bir erkeğin ölmesini seyretmeye gelen bir kişinin orada olması için çok özel, çok önemli bir nedeni olmalıdır. Eğer idam gerekli bir ceza yöntemi ise o halde bu gereksinme tatmin edilmelidir. Bir karabasan yaşamışlardır. İdamın amacı da o karabasanın sona erdiğini göstermektir. Belki işe de yarıyordur, bazen. Hey diye seslendi Brutal kapının önünden. Koğuşun öteki ucundaki masada duruyordu. Hey siz ikiniz çıkın buradan. Dan'la ben aynı telaş içinde birbirimize baktık. Ya Oklahomalı Kızılderili'ye, parantez, ismi Arlon Bitterbuck'tı ama biz ona şef diyorduk. Bir tek Kiri Torviligur onu öyle koktuğunu iddia ettiği için şef keçi peyniri diyordu. Ya da başkan dediğimiz adama bir şey olmuştu. Ama Brutal bir kahkaha patlatınca neler olduğunu görmek için koştuk. E-Blok'ta kahkaha atmak hemen hemen bir kilisede olduğu kadar yersizdi. O günlerde yemek arabasını iten emektar Tuttut, yiyecek yüklü arabasıyla meşguldü. Ve Brutal da uzun bir geceye yetecek kadar stok yapmıştı. 3 sandviç, 2 gazoz ve 1 çift ay çüreği. Bir de Tuttut'un büyük olasılıkla girmesinin yasak olduğu hapishane mutfağından aşırdığı bir parça patates salatası. Brutal kayıt defterini önünde açmıştı. Ve şaşırtıcı bir şey, henüz hiçbir şey dökmemişti. Daha yeni başlıyordu tabi. Ne diye sordu Dan, ne oluyor? Eyalet yönetimi bu ilk kez senin ağzını açıp bir hizmetçi daha tutmuş olmalı dedi. Şuraya bakın. Gösterdiği yere bakınca fareyi gördük. Ben de gülmeye başladım ve Dan de katıldım. Elimizde değildi. Çünkü o küçücük fare tıpkı çeyrek saatlik turlarından birine çıkmış bir gardiyana benziyordu. Hiç kimsenin kaçmaya ya da intihara kalkışmadığından emin olmak isteyen küçük tüylü bir gardiyana. Yeşil yol üzerinde bize doğru biraz yürüyor, sonra sanki hücreleri kontrol edermiş gibi başını bir sağa bir sola çeviriyordu. Sonra yine ilerliyordu. Bütün bu bağırış çığırış ve kahkahalar arasında o sıra orada olan her iki mahkumun da horultularının duyulması durumu daha da komikleştiriyordu. Görünürde hücreleri kontrol ediyor olması dışında son derece sıradan kahverengi bir fareydi. Gelmiş geçmiş pek çok mahkumu kıskandıracak biçimde en alttaki parmaklıkların üzerinden atlayıp bir iki hücrenin içine bile girdi. Tabi suçlular olsa ancak dışarı sıçramayı isterlerdi. Fare dolu hücrelerin ikisine de girmedi. Sonunda neredeyse bizim durduğumuz yere kadar geldi. Geri dönmesini bekledim ama dönmedi. Bizden hiç korkmuyordu. Bir farenin böyle insanların üzerine gelmesi hiç de normal değil dedi Dan. Belki de kuduzdur. Oh tanrım dedi Brutal. Ağzını etli sandviç doldurmuştu. Büyük fare uzmanı, fare adam. Ağzı köpürüyor mu fare adam? Ağzını göremiyorum ki dedi Dan ve buna hep beraber yine güldük. Ağzını ben de göremiyordum. Ama gözleri olan iki küçük siyah damlayı görebiliyordum. Ve bunlar pek çılgın ya da kuduz gibi değillerdi. İlgili ve zeki görünüyorlardı. İdam ettiklerim arasında güya ölümsüz birer ruha sahip pek çok adam bu fareden daha aptal bakışlıydılar. Fare yeşil yolda yürüyerek masaya bir metre kadar yaklaştı. Masa pek öyle sandığınız gibi süslü bir şey değildi. Devlet liselerinde öğretmenlerin kullandığı türden bir masaydı işte. Orada durdum. Tıpkı eteklerini silkeleyen yaşlı bir hanımefendi gibi kuyruğunu ön ayaklarının üzerine toplayıp hanım hanımcık oturdu. Birdenbire gülmeyi bıraktım. Kemiklerime kadar ürpermiştim. Neden öyle hissettiğimi bilmediğimi söylemeyi isterdim. Kimse kendini aptal gösterecek bir şey yapmayı ya da söylemeyi istemez. Ama biliyorum tabii ki. Eğer geri kalan her şey hakkında gerçeği söyleyebiliyorsam sanırım bu konuda da söyleyebilirim. Bir an için kendimi o farenin yerine koydum. Ve bir gardiyan değil de yeşil yoldaki mahkumlardan biri olduğumu düşündüm. hüküm giymiş ama hala cesurca başını kaldırıp ona göre kilometrelerce yüksekte olması gereken bir masaya (parantez, kuşkusuz günü gelince mahşerde Tanrı'nın kürsüsü de bize böyle görünecekti) ve onun arkasındaki kalın sesli mavi üniformalı devlere bakabilen bir mahkum, hem cinslerini zehir püskürten tüfeklerle vuran, süpürgelerle süpüren ya da küçük bakır levhanın üzerindeki peyniri yemek için Victor yazısının üzerinden dikkatle sürünürken kapanıp bellerini kırıveren kapanlar kuran devleri. Masanın yanında süpürge yoktu ama paspası hala içinde duran bir kova vardı. Dan'la kayıtları incelemeye oturmadan az önce yeşil Marley koridorla altı hücreyi bizzat ben silmiştim. Dan'in paspası kapı farenin üzerine atılacağını hissettim. Tam parmakları ince tahta sapı kavrarken bileğine dokundum. Rahat bırak dedim. Omuzlarını silkip elini çekti. Onun da hayvan öldürmeyi pek istekli olmadığını sezdim. Burrito sandviçinin bir köşesini kopardım ve iki parmağının arasında tutarak masanın önüne doğru uzattı. Fare sanki onun ne olduğunu tam olarak bilirmiş gibi daha belirgilendi. Büyük olasılıkla da biliyordum. Burnunu oynatırken bıyıklarının da titrediğini görebiliyordum. Ah Brutal diye bağırdı Dan. Ve sonra bana baktı. Bunu yapmasına izin verme Paul. O Tanrı'nın cezası şeyi besleyecekse dört ayaklı ne var ne yoksa buraya toplayalım bari. Brutal, yalnızca ne yapacağını görmek istiyorum dedi. Bilimsel bir merak yani. Bana baktım. Bu kadar küçük olaylarda bile patron bendim. Düşündüm ve öyle ya da böyle fazla fark etmediğini gösteren bir biçimde omuzlarımı sildim. Aslında ne yapacağını ben de merak etmiyor değildim. Fare onu yedi tabii ki. Ne de olsa ekonomik bunalım dönemindeydik. Ama onu yiyiş biçimi hepimizi büyüledi. Sandviç parçasına yaklaştı. Çevresinde dönüp kokladı. Sonra numara yapan bir köpek gibi önüne oturdu. Kavradı ve ete ulaşmak için ekmeği parçaladı. Bunu en sevdiği lokantada güzel bir et yemeğine dalan bir adam gibi bilinçli yaptı üstelik. Daha önce hiçbir hayvanın, iyi eğitilmiş bir ev köpeğinin bile böyle yediğini görmemiştim. Yerken de gözlerini üzerimizden hiç ayırmadı. Yeni bir ses, ya çok akıllı bir fare ya da ölesiye aç dedi. Bitter baktı konuşan. Uyanmış, hücresinin parmaklıklarının önünde duruyordu. Arkası bollanmış şortu dışında çıplaktı. Sağ elinin ikinci ve üçüncü parmaklarının arasında el sarması bir sigara tutuyor. Demir rengi saçları bir çift örgü halinde, bir zamanlar kaslı olan ama artık gevşemeye yüz tutmuş omuzlarına dökülüyordu. Brutal, fareler konusunda kızılderili bilgiliklerin mi var şef diye sordu farenin yemesini seyrederken. Hepimiz hayvanın eti ön ayaklarının arasında tutup ara sıra takdir eder gibi çevirip bakmasından büyülenmiştik. Yok dedi Bitterbuck. Bir zamanlar fare derisinden olduğunu iddia ettiği bir çift eldiven giyen bir yiğit tanırdım ama inanmamıştım. Sonra bütün bu olup bitenler bir şakaymış gibi güldü ve parmaklığın önünden çekildi. Yeniden yatarken kerevetin gıcırtısını duyduk. Bu fare için sanki bir gitme işareti oldu. Elinde tuttuğu yemeği bitirdi. Kalanları (parantez) çoğunlukla sarı ardala bulanmış ekmek parçalarıydı. Kokladı ve sanki tekrar karşılaşırsak bizi hatırlamak istermiş gibi yüzlerimize baktı. Sonra dönüp bu kez hücreleri kontrol etmeden geldiği yoldan gitti. Telaşı bana Alice Harikalar diyarındaki tavşanı çağrıştırdı ve gülümsedim. Tecrit odasının kapısında hiç durmadan kapının altından kayboldu. Beyni sulanan mahkumlar için tecrit odasının duvarları yumuşaktı. O da gerçek amacı için kullanılmadığında orada sakladığımız araç gereci temiz tutardık. Birkaç da kitap, (parantez) çoğu Clarence Mulford'un kovboy romanlarıydı. Ama çok özel durumlarda ödünç verilen bir tanesinde de Temel Reis, Blood, hatta hamburger canavarı Winnipeg'in sırayla safranızı becermeleri boy resimli biçimde anlatıyordu. Ve el işi malzemesi vardı. Buradaki boya kalemlerini Delacroix daha sonra pek güzel kullanmıştı. Henüz sorun değildi o. Unutmayın, bu olanlar daha önceydi. Tecrit odasında bir de hiç kimsenin giymek istemediği çadır bezinden sırtı düğme, ilik ve tokalarla dolu beyaz bir ceket vardı. Hepimiz bir sorun çıktığında mahkumu alel acele o ceketin içine tıkmayı bilirdik. Bizim kayıp olanların şiddete başvurmasına sık rastlanmazdı ama böyle bir şey olduğunda da etrafta oyalanıp olayların gelişmesini beklemezdiniz. Brutal masanın çekmecesine uzanıp üzerinde altın harflerle ziyaretçiler yazılı kalın deri ciltli defteri çıkardı. Genelde bu defter o çekmecede dururdu. Mahkumlardan birine avukat ya da rahip dışında ziyaretçi geldiğinde yemek salonunun yanında bu işe ayrılmış özel odaya gidilirdi. Kemer aldı derdi koruya. Neden bilmem. Dan Stanton gözlüklerinin üzerinden bakıp sen ne yaptığını sanıyorsun diye sordu. Brutal artık ölmüş olan adamların ziyaretçilerinin kaydedildiği sayfaları çevirirken 19 nolu kuralı uyguluyorum dedi Brutal. Son sayfaya geldim. Kalemi alıp ucunu yaladı. Bu tatsız huyundan bir türlü vazgeçememişti. Yazmaya hazırlandı. Kural 19'da şöyle deniyordu. Ey Gül'a gelen bütün ziyaretçiler idareden alınmış sarı bir izin kağıdını gösterecekler ve istisnasız kaydedileceklerdir. Dan bana dönüp delirmiş bu dedi. Brutal izin kağıdını göstermedi ama bu seferlik göz yumacağım dedi. Şans getirmesi için kalemin ucunu bir daha yaladı. Sonra binaya geldiği saat başlığının altına 9.49 yazdı. Tabi neden olmasın, büyük patronlar büyük olasılıkla fareler için bir ayrıcalık tanıyorlardır dedim. Tabi tanırlar dedi Brutal. Cepleri yok. Dönüp masanın arkasındaki duvar saatine baktı. Sonra binayı terk ettiği saatin altına 10.01 yazdı. Bu iki sütunun arasındaki genişçe yerde ziyaretçinin ismini ayrılmıştı. Bruce Howell bir dakika düşündü. Parantez. Büyük olasılıkla önceden aklına gelmiş olan ismin nasıl yazılacağını toplamaya çalışıyordu. Ve dikkatle Stoneboat Willie yazdı. O günlerde çoğu insan Mickey Fare'ye böyle derdi. Buharlı bir geminin kaptan köşkünde gözlerini yuvarlayarak poposunu sağa sola çarptı ve geminin düdüğünü çaldığı o ilk çizgi filmi yüzünden. İşte dedi Brutal defteri kapatıp çekmecesini geri koyarken. Oldu bitti. Ben güldüm. Ama şaka olduğunu anladığı şeylerin karşısında bile ciddiyeti elden bırakmayan Dan kaşlarını çatmış harıl harıl gözlüklerini parlatıyordu. Eğer birisi onu görecek olursa başım belaya girer dedi. Sonra bir an durakladı ve ekledi. Yanlış birisi yani. Yine durdu. Sanki yerin kulağı varmış gibi miyop gözleriyle çevresine bakındı ve sözlerini tamamladı. Percy popomu yala ve cennete git Wetmore. Hah dedi Brutal. Percy Wetmore'un poposunu boğdurduğum yere koyduğu gün ben istifa ederim. Dan gerek kalmayacak dedi. Percy gereken yerlere gereken birkaç sözcüğü etti mi zaten ziyaretçi defterinde dalga geçmekten kovulursun. Yapabilir de bunu biliyorsun. Brutal sinirlendi ama hiçbir şey söylemedi. O akşam daha sonra yazdıklarını sileceğini tahmin ettim. Zaten o silmese ben silecektim. Ertesi gece diğer mahkumlar koğuşlarına girdikten sonra önce Peter Buck'ı sonra da başkanı bir duş almak üzere Eylül'a götürdüğümüzde Brutal bana tecrit odasında Stoneboat Willie'yi aramamız gerekip gerekmediğini sordu. Aramamız gerek sanırım dedim. Bir gece önce o fare bizi epey eğlendirmişti ama Brutal onu orada tecrit odasında bulacak olursa özellikle de kumaş kablo duvarlarda kendine yuva hazırlamaya başlamışsa onu öldüreceğini biliyordum. Ne kadar eğlendirici olursa olsun göçmenlerle yaşamak zorunda kalmak yerine ilk başta öncüyü öldürmek iyidir. Bir de sanırım söylememe gerek yoktur. Her ikimiz de küçük bir fare cinayetinden çekinecek değildik. Ne de olsa devlet bize sıçanları öldürmemiz için para veriyordu. Ancak o gece sonraları Mr. Jingles olarak tanınacak olan Stoneboat Willie'yi bulamadık. Ne yumuşak duvarların içinde ne de koridora çıkardığımız ıvır zıvırın arasında. Tecrit odasını uzun zamandır kullanmadığımız için umduğumdan daha fazla döküntü birikmişti. William Varco'nun gelişiyle bu durum değişecekti ama tabii daha o zaman bunu bilemezdik. Neyse ki. Brutal sonunda nereye gitmiş olabilir diye sordu büyük mavi bir eşarplen sesindeki terleri silerken. Hiçbir delik yok, çatlak yok, bir o var ama yerdeki bir su deliğini gösteriyordu. Bir farenin geçebileceği ızgaranın altında bir sineğin bile geçemeyeceği ince çelik bir ağ vardı. Nasıl girdi, nasıl çıktı? Bilmiyorum dedim. Buraya girdi değil mi? Yani üçümüz de gördük onu. Evet kapının altından birazcık sıkışması gerekti ama becerdi. Tanrım dedi Brutal. O kadar iri yarı bir adamın ağzından bu sözcük garip geliyordu. Neyse ki mahkumlar o kadar ufalamıyorlar değil mi? Hem de nasıl dedim. Son bir kez çadır bezi kaplı duvarlara bir göz attım. Ve bir delik, bir çatlak, herhangi bir şey aradım. Hiçbir şey yoktu. Haydi gel gidelim. Üç gece sonra Stoneboat Willie tekrar ortaya çıktı. Harry Torville'i gırnabetteydi. Percy de oradaymış. Bedenin kullanmayı düşündüğü paspasla fareyi yeşil yoldan aşağı kovalamış. Fare Percy'den kolaylıkla kurtulup tecrit odasının kapısının altından sıvışmış. Percy havuza çıktığı kadar bağıra çağıra küfredip kapıyı açmış. Ve içeride ne var ne yok yine koridora çıkarmış. Harry sonradan bunun hem komik hem de ürkütücü bir manzara olduğunu anlattı. Percy o tanrının cezası fareyi yakalayıp hastalıklı kafasını koparacağına yeminler ediyormuş. Ama yakalayamamış tabi. Yarım saat sonra kanter içinde üstü başı darmadağın üniformasını gömleği belinden dışarı sakmış bir halde masanın yanına dönmüş. Saçlarını alnından iterken (parantez) bütün bu gürültü patırtı arasında sakin sakin oturmuş kitap okuyan Harry'ye o kapının altını tıkayacağını, fare sorununu böylece halledeceğini söylemiş. Harry, "Sen nasıl istersen Percy," demiş ve kitabın sayfasını çevirmiş. Percy'nin çok geçmeden kapının altındaki aralığı hemen unutacağını düşünmüş ve haklı çıkmış tabii. 8. O kış, bu olaylar olup bittikten çok sonra brutal bir gece ikimiz yalnızken yanıma geldi. E blok geçici olarak boştu ve diğer bütün gardiyanlar başka geçici görevlere verilmişlerdi. Percy de buraya hiç gitmişti. "Buraya gelsene," dedi brutal garip sıkıntılı bir sesle. Sertçe dönüp ona baktım. İnsanın içine işleyen bir soğuktan daha yeni içeri girmiştim ve paltomu asmadan önce omuzlarındaki karları silkeliyordum. "Yolunda gitmeyen bir şey mi var?" diye sordum. "Hayır, ama Mr. Jingles'ın nerede saklandığını buldum. Buraya ilk geldiğinde yani, Delacour'u sahiplenmeden önce. Görmek ister misin?" "Tabii isterdim. Yeşil yoldan aşağı, peşinden tecrit odasına gittim. Orada bulunan her şey koridora çıkarılmıştı. Brutal anlaşılan müşteri trafiğindeki aradan yararlanıp biraz temizlik yapmıştı. Kapı açıktı ve paspas kovamız içerideydi. Yeşil yola aynı hastalıklı sarı yeşil tondaki zemin yer yer kuruyordu. Odanın tam ortasında bir merdiven duruyordu. Bu merdiven genelde aynı zamanda idam mahkumlarının son durağı olarak da görev yapan depoda dururdu. Merdivenin arka tarafında tepesine yakın bir raf vardı. İşçilerin alet çantalarını ya da badanacının boyasını koymasına yarayacak türde bir raf. Üzerinde bir el feneri duruyordu. Brutal onu bana uzattı. "Oraya çık, benden kısasın, tepeye kadar tırmanman gerekecek herhalde. Ama ben bacaklarından tutarım." "Ben çok gıdıklanırım," dedim tırmanmaya başlarken. "Özellikle dizlerimden. Dikkat ederim." "Güzel," dedim, "çünkü bir farenin yuvasını bulmak için kalçamı kırmak çok pahalıya patlar." "Ne?" "Boş ver." O sırada başım tavandaki kafesli ışıkla aynı düzeydeydi ve merdivenin ağırlığım altında birazcık sallandığını hissediyordum. Dışarıda kış rüzgarlarının iniltisi duyuluyordu. "Sıkı tut." "Tutuyorum, korkma." Bacaklarıma sıkıca yapıştı ve bir basamak daha çıktım. Şimdi başım tavana 30 santim kadar yaklaşmıştı ve tavan kirişlerinin birleştikleri yerlerde birkaç girişimci örümceğin kurduğu ağları görebiliyordum. Feneri çevrede gezdirdim ama orada bulunmama değecek bir şey göremedim. "Hayır," dedi Brutal, "çok uzaklara bakıyorsun Paul. Hemen soluna o iki girişin birleştiği yere bak. Gördün mü? Bir tanesinin rengi birazcık solmuş." "Evet. Işığı tam köşeye tut." Tuttum ve görmemi istediği şeyi hemen gördüm. Kirişler büyük çivilerle tutturulmuştu ve yarım düzine çividen bir tanesi kaybolmuş, yerinde küçük bir madeni para büyüklüğünde siyah yuvarlak bir delik kalmıştı. Önce ona, sonra omzumun üzerinden kuşkuyla Brutal'a baktım. "Küçük bir fareydi," dedim. "Ama bu kadar da küçük müydü? Hiç sanmam." "Ama oraya girdi işte," dedi Brutal. "Kesinlikle eminim." "Nasıl emin olabiliyorsun anlamıyorum." "Biraz daha yaklaş, üzülme, tutuyorum seni. Kokla," dediğini yaptım. Sol elimle kirişlerden birine tutununca kendimi biraz daha iyi hissettim. Dışarıda yeni rüzgar patladı. Delikten yüzüme hava geldi. Güney düzlüklerinde bir kış gecesinin kokusunu aldım ve bir şey daha, nane kokusu. Delokan'ın titrek bir sesle Mr. Jingles'ın başına bir şey gelmesine izin vermediği işi kulaklarımdaydı. Sözlerini duyuyor, Fransız'ın elime verdiği farenin sıcaklığını hissedebiliyordum. Evet, türünün pek çok örneğinden daha zeki belki ama yine de bir fare işte. "O kötü adamın faremi incitmesine izin verme," demişti ve ben de söz vermiştim. Yeşil yoldan yürümek bir söylenti ya da varsayım olmaktan çıkıp gerçekten yapmaları gereken bir şey olduğunda onlara hep söz verdiğim gibi. "Bu mektubu 20 yıldır görmediğim kardeşime postalar mısın?" Söz verirdim. "Ruhum için 20 dua okur musun?" Söz verirdim. "Manevi ismimle ölmemi ve mezar taşıma onun yazılmasını sağlar mısın?" Söz verirdim. "Onların uslu uslu gitmelerini, yeşil yolun sonunda sandalyeye akıllara başlarında oturmalarını sağlamanın tek yoluydu bu." Tabii bu sözlerin hepsini tutamazdım ama Delacour'a verdiğim sözü tutmuştum. Fransızın kendisine gelince çok büyük bir bedel ödemişti. O kötü adam Delacour'un çok canını yakmıştı. Onun suçunu biliyorum ama elektriklerin vahşi kucağına düştüğünde Edward Delacour'un başına gelenleri hiç kimse hak etmiş olamazdı. Nane kokusu ve bir şey daha, o deliğin içinde başka bir şey. Sağ elimle göğüs cebimden bir kalem çıkardım ve sol elimle yine kirişe tutundum. Artık brutal dizlerimi tutarken gıdıklanmaya aldırmıyordum. Tek elimle kalemin kapağını açtım. Sonra kalemi deliğe sokup bir şey çıkardım. Parlak sarıya boyanmış bir tahta parçasıydı bu. Yine Delacour'un sesini duydum. Bu kez o kadar belirgindi ki belki de hayali Tordo da bizim yanımızda olabilirdi. William Vargo'nun o kadar çok zaman geçirdiği o odada. "Hey beyler," dedi ses bu kez. En azından bir süre için nerede olduğunu ve kendisini nelerin beklediğini unutan bir adamın gülen şaşkın sesiydi bu. "Gelin ve Mr. Jingles'ın neler yapabildiğini görün." "Tanrım," diye fısıldadım. Sanki tıkanmıştım. "Brutal, bir tane daha buldun değil mi?" diye sordu. Ben de 3-4 tane buldum. Aşağı inip ışığı onun uzattığı kocaman avucuna tuttum. Kemirilmiş birkaç tahta parçası duruyordu. İkisi benim bulduğum gibi sarıydı. Biri yeşil, biri de kırmızıydı. Pastel boya kalemleriyle boyanmışlardı. "Aman tanrım," dedim alçak titrek bir sesle. "Oh hey, bunlar o makaranın parçaları değil mi? Ama neden, neden burada?" "Brutal, ben çocukken şimdi olduğum gibi iri yarı değildim," dedi. 15 yaşımla 17 yaşım arasında geliştim ben. O zamana kadar ufacık tefeciktim. Okula ilk gittiğimde kendimi tıpkı bir fare kadar küçük hissederdim. Ölesiye korkuyordum. Biliyor musun ne yaptım? Başımı salladım. Dışarıda rüzgar yeniden esmeye başladı. Kirişlerin aralarında örümcek ağları tıpkı çürümüş dantarlar gibi hafif hafif salınıyordu. Daha önce ölülerin varlıklarının bu kadar şiddetle hissedildiği bir yerde hiç bulunmamıştım. Ve o anda o kadar sorun yaratan makaranın parçalarına bakarken John Coffey yeşil yoldan yürüyeli beri kalbimin bildiği bir şeyi kafamın içinde de anladım. Bu işi daha fazla sürdüremeyecektim. Bunalım olsun olmasın. Artık daha fazla insanın odamdan ölümlerini yürümelerini seyredemeyecektim. Tek bir tane daha bile çok fazla olacaktı. Brutal, annemden mendillerinden birisini istedim dedi. Kendimi çok küçük hissettiğimde ve ağlayacakmış gibi olduğumda gizlice o mendili çıkarır, annemin kokusunu koklar ve kendimi biraz daha iyi hissederdim. Yani sence o fare o renkli makarayı Delaco'dan anı olsun diye mi saklamış ve kemirmiş? Yani bir fare. Başını kaldırdı. Bir an için gözlerinden yaşlar gördüğümü sandım ama sanırım yanılmış olmalıyım. Hiçbir şey demiyorum Paul ama onları orada buldum ve ben de senin gibi nane kokusu aldım. Ve bu işi daha fazla kaldıramayacağım. Bunu daha fazla yapmayacağım. O sandalyede tek bir adamı daha görmek öldürecek beni. Pazartesi günü ıslah evine transferimi isteyeceğim. Eğer bir sonraki idamdan önce olursa ne âlâ. Yoksa istifamı verip çiftliğe dönerim. Çiftlikte taştan topraktan başka ne yetişiyor ki? Fark etmez. Biliyorum dedim, sanırım ben de sana katılacağım. Sanki onunla dalga geçip geçmediğimi anlamak ister gibi dikkatle baktı bana. Ve sonra o iş kesinleşmiş gibi başını salladı. Rüzgar bir daha esti. Bu kez kirişler çıtırdadı ve her ikimiz de huzursuzlukla çevreyi yumuşak duvarlara baktık. Sanki bir an için William Wharton'un biletikit değil de Lok'taki ilk gününden itibaren vahşi bil dediğimiz o çocuğu duyar gibi oldum. Bağırıyor, kahkahalar atıyor, biz oradan kurtulunca sevineceğimizi ama onu asla unutamayacağımızı söylüyordu. Haklıydı. O gece tecrit odasında Brutal'la kararlaştırdığımız konuya gelince tam da istediğimiz gibi oldu. Sanki o küçücük renkli tahta parçalarının üzerine ciddi bir yemin etmiş gibiydik. İkimiz de bir daha hiçbir idamda görev almadık. John Caffey sonuncusu oldu.